İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 28.
3. Kadınlara olan ilgisi arttıkça birisiyle beraber olmaya karar verdi. Fakat bunu uygulayamıyordu çünkü kendisi doğrudan doğruya bir kadına yaklaşamazdı. Hangisine, nerede, ne zaman gitsin? Bir başkası yardım etse bu iş daha kolay olurdu ama kim? Bu düşünceler içindeyken bir gün su içmek için orman bekçisinin kulübesine girdi. Bu bekçi önceden babasının avcısıydı. Konuşmaya başladıklarında bekçi ona av maceralarını anlattı. Yevgeni işini bu kulübede ya da ormanda yapmayı düşünüyordu. Fakat nasıl yapacağını bilmiyordu. Bekçi Danila'ya böyle bir şeyi söylese o buna yanaşır mıydı acaba? Bir yandan Danila'yı dinlerken bir yandan da teklifimi sunsam şaşırabilir, o zaman rezil olurum fakat belki de kolayca razı olur diyordu. Bu arada Danila, Diakoz karısının tarlasında Priyanichkov için nasıl kadın getirdiğini anlattı. Bunun üzerine Yevgeni bu iş oluyor diye geçirdi içinden. Diakoz, Ortodoks kiliselerinde papaz yardımcısı, yüksek sesle dua okuyan kişidir. Fakat sonra bekçinin, Allah rahmet eylesin, babanız öyle saçma işlerle uğraşmazdı dediğini duyunca, bu iş olmayacak galiba diye düşündü. Buna rağmen biraz üstelemek istedi. Madem kötüydü, saçmaydı, sen niye uğraştın? Bunun kötülük neresinde? Alan memnun, satan memnun. Ben de arada bir ruble kazanmış oldum. Hem neden yapmasın, o da bir erkek, o da şarap içer. Yevgeni konuşmanın istediği yere vardığını görünce açılmaya karar verdi. Hemen attı işi ortaya. Ah bir bilsen Danila, bittim harap oldum. Bunları söylerken kulaklarına kadar kızarmıştı. Danila gülümsedi. Ben papaz değilim oğlum, alışkınım böyle şeylere. Yevgeni bu sözleri çok aptalca bulmuştu. Fakat Danila'nın hak vermesine de sevindi. Danila devam etti. Niçin daha önce söylemedin? Olur tabii. Peki nasıl bir kadın istiyorsun? Vallahi benim için hepsi bir, sadece çirkin olmasın, bir de sağlıklı olsun. Anladım dedi ve biraz düşündükten sonra güzel bir parça var. Kızı güzün evlendirdiler fakat kocası bir şey beceremiyor. Avcı için çok güzel bir fırsat, hem de ne fırsat. Yevgeni yine kızardı, yüzünü buruşturdu. Hayır hayır, ben öyle bir şey istemiyorum. Sadece sıhhatli bir şey arıyorum. İşi güçleştirecek biri olmasın. Asker karısı falan olsun mesela dedi. Anladım, anladım. Siz Stepanida gibi birini arıyorsunuz. Kocası şehirde. Sizin anlayacağınız asker karısı gibi bir şey. Güzel, temiz bir kadın. Çok memnun kalacaksın. Geçenlerde ben teklif etmiştim ama o... Peki peki, ne zaman? İsterseniz yarın olur. Tütün almaya inince ona uğrarım. Siz yarın buraya ya da bahçenin arkasındaki hamamın yanına gelin. Orası tenhadır. Zaten öğlen herkes uykuya dalar. Peki, tamam. Yevgeni büyük bir heyecanla eve döndü. Uzun uzun düşündü. Ne olacak bakalım? Bir köylü kadını, çirkin olmasa bari diye geçirdi aklında. Sonra daha önceki kadınları hatırlayarak, güzel olmasın, hepsi güzeldir. Ne söylesem, nasıl davransam acaba dedi. Bütün gece heyecan içinde dönüp durdu yatağında. Ertesi gün saat 12'de kulübeye gitti. Danila kapı eşiğinde duruyordu. Onu görünce sessiz ama manalı bir baş işaretiyle ormanı gösterdi. Yevgeni bütün kanın kalbinde toplandığını hissetti o an. Heyecanla ormanın yolunu tuttu. Ortalıkta kimsecikler yoktu. Hamama yaklaştığında da kimseyi göremedi. İçeri girdi, kimse yoktu. Dışarı çıktı, bir dal çıtırtısı duydu. Dönüp sesin geldiği tarafa baktı. Bir kadın sel yatağının ötesinde ağaçlar arasında oturmaktaydı. Yevgeni hemen ona doğru koştu. Koşarken ısırgan otlarına, ayağına batan dikenlere, gözlüğünün yere düşmesini aldırmadı. Karşıki sırta çıktı. Kadın beyaz işlemeli bir bluz ve kırmızı bir etek giymişti. Başında kırmızı bir örtü vardı. Yalın ayaktı. Genç ve güzel görünmekteydi. Sıkılgan sıkılgan gülümsüyordu. Şurada bir patika yol var. Oradan gelseydiniz ya, ben çok önce geldim. Saatlerce sizi bekledim. Yevgeni ona doğru yaklaştı. Etrafına bakınıp ona dokunmaya başladı. 15 dakika sonra ayrıldılar. Yevgeni toparlandı, gözlüğünü bulup taktı, sonra da Danila'nın kulübesine gitti. Danila'nın memnun olup olmadığına dair sorusuna karşılık eline bir ruble sıkıştırarak evine döndü. Memnundu. Başlangıçta biraz sıkılmıştı ama sonra açılmıştı. İşler yolundaydı artık. Kendisini rahatlatmış, hafiflemiş, dinç hissediyordu. Ama kadına dikkatlice bakmamıştı bile. Sadece genç, güzel, kendini naza çekmeyen biri olduğunu hatırlıyordu. Bir an kim olduğunu düşündü. Danila Stepanida olduğunu söylemişti. Fakat hangisi? İhtiyar Mihailo'nun oğlunun karısı olsa gerek diye geçirdi aklından. Danila'dan sorup öğreneceğini düşündü. O günden sonra köy hayatının tatsızlığı, yani o zoraki perhiz ortadan kalkmıştı. Artık Yevgeni serbestçe düşünebilecekti. Hiçbir engeli kalmamıştı. İşleriyle daha rahat uğraşacaktı. Yevgeni'nin sırtlandığı yük oldukça ağırdı. Bazen dayanamayıp çiftliği satmayı düşündüğü anlar olurdu. Fakat bütün emeklerinin boşa çıkmasından korkuyor, bundan acı duyuyordu. Başladığı işi yarıda bırakmak zorunda kalacağı fikri onu üzüyordu. Fakat açığın birisini kapatsa başka bir açık çıkıyordu ortaya. Sürekli babasının yeni borçlarını öğreniyordu. Anlaşılan babası son zamanlarında önüne gelen yerden para almıştı. Oysa ki Yevgeni Mayıs'ta miras paylaşırken bütün borçları bitirdiğini sanıyordu. Yaz ortasında Dul Yesipova'dan bir mektup geldi. Mektupta babasının kendisine 12 bin ruble borcu olduğu yazılıydı. Ortada birkaç satırlık yazıdan başka senet falan da yoktu. Avukata göre bu yazı kabul edilemezdi. Fakat Yevgeni böyle bir bahaneyle babasının borcundan kurtulmayı düşünmeyecek bir insandı. O sadece borcun gerçekten var olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Akşam yemekte her zamanki gibi annesiyle konuşurken, "Anne, Kaleriya Vladimirovna Yesipova kim?" diye sordu. "Kim olacak? Babanın evlatlığı, niçin sordun?" Yevgeni annesine mektup olayını anlattı. "Şaştım valla, hiç mi utanmıyor bu, baban ona neler neler vermişti. Peki ona borcunuz var mı?" "Vallahi bilmiyorum. Borcumuz yok herhalde. Baban ona sonsuz iyilik..." "Haklısın ama babam kendini borçlu sayıyor muydu? Bir şey diyemem. Senin durumun zaten kötü." Yevgeni annesinin kendisinin ağzını aradığını fark ediyordu. "Bana kalırsa bu borcu ödemeliyiz. Yarın gidip onunla görüşeceğim ve biraz beklemesini söyleyeceğim." Maria oğlunun bu kararından gurur duymuştu. Ferahlık içinde... "Ah oğlum, sana ne kadar acıyorum bir bilsen. Fakat en iyisi o borcu ödemektir. Git ona söyle biraz beklesin." Yevgeni'nin annesi onun durumunu anlamıyordu. Bu yüzden daha da güç bir durumdaydı. Annesi bütün hayatını bolluk içinde geçirmişti. Onun için de oğlunun çırpınışını anlaması imkansızdı. Oysa her şey bugün yarın bozulabilirdi. Ellerinde avuçlarında ne varsa satıp 2000 rubleye memurluk yaparak geçinmek zorunda kalabilirlerdi. Annesi bu durumu düzeltmek için masraflarını azaltmasına şaşırıyordu. Ayrıca bütün dullar gibi rahmetli kocasına sağlığında duymadığı bir bağlılık ve saygı duyuyordu. Onun kurduğu veya yaptığı şeyler kötü olamazdı ve asla değiştirilemezdi. Yevgeni bahçeyle seraya bakan iki bahçıvana, iki arabacıya paralarını vermekte zorlanıyordu. Annesi Maria ise fedakar bir düşünceye sahip olduğunu zannediyordu. Çünkü ihtiyar aşçının yemeklerine, parkın temiz olmamasına, hizmetçi yerine bu uşağın tutulmasına ses çıkarmamıştı. Kendini oğlu için her şeyi yapan bir anne gibi görüyordu. Yevgeni için ezici darbe olan borç meselesi annesinin gözünde oğlunun asilliğini ispat edecek bir fırsattı. Maria bu maddi durum karşısında pek endişelenmiyordu çünkü oğlunun zengin bir kızla evlenerek işleri yoluna koyacağına inanıyordu. Sonuçta oğlu çok zengin bir kızla evlenebilirdi. Kızlar ona seve seve varırlardı. Böyle en az 10 aile tanıyordu. Bu işi de en kısa zamanda yapacaktı. 4. Yevgeni evlenmeyi tasarlıyordu ama annesinin düşündüğü gibi değil. İşlerini yoluna koyunca evlenecekti. Evlenmeyi, düzeltmeyi alet etmek iğrenç bir şeydi onun için. Namusluca severek evlenmeliydi. Bunun için de karşılaştığı kızları büyük bir özenle inceliyor, kendisiyle kıyaslıyor ama bir türlü beğenmiyordu. Herhalde kısmeti açılmamıştı. Stepanida ile olan münasebeti ise hiç ummadığı şekilde gelişiyordu. bir adet halini almıştı. Kendisini hiçbir sefahata kaptırmayan Yevgeni, Stepanida ile yaşadığı gizlilikten dolayı suçluluk duyuyordu. İlk buluşmadan sonra onu bir daha görmek istemeyeceğini zannetmişti. Fakat çok geçmeden tersi oldu ve onu görmemek Yevgeni'yi rahatsız etti. Artık rahatsızlığı başlangıçtaki gibi değildi. Belli bir kadından kaynaklanıyordu. Parlak ışıklarla parlayan fındık ve akça ağaçları canlanıyordu gözünde. O simsiyah ateşli gözler, o saatlerce sizi bekledim diyen yanık ses, o taze koku, o bluzu kaldıran dolgun göğüsler. Bütün bu çekiciliği hayal etmesi sıkılganlığını bastırmıştı. Tekrar Danila'ya gitmekten kendini alamadı. Buluşma öğle vaktinde kararlaştırılmıştı. Yevgeni bu defa kadını daha dikkatli inceledi. Her şeyi çok çekiciydi. Bir müddet sonra konuşmaya başladılar. Ona kocasını sorduğunda gerçekten Mihailolar'ın oğlu olduğunu öğrendi. Şimdi Moskova'da arabacılık yapıyordu. Yevgeni ondan kocasının için aldattığını öğrenmek istiyordu. Anlat bakalım, nasıl oluyor da sen? Nasıl mı? İşte yani buraya nasıl geliyorsun? Kadın zeki ve anlayışlıydı, gülerek cevap verdi. Şuna da bak hele, o orada eğlensin, ben burada oturayım. Olmaz. Bu sözleri çok laubali bir tavırla söylemişti. Bu halde Yevgeni'nin hoşuna gitmişti, fakat tekrar buluşmak için teklifte bulunmadı. Kadın Danila'dan hoşlanmadığını, direkt görüşebileceklerini söyledi ama bunu da kabul etmedi. Çünkü bunun son görüşme olduğuna inanıyordu. Kadından hoşlanıyordu. Bu ilişkinin gerekliliğine de inanmıştı ve bir kötülük olmadığını düşünüyordu. Fakat ruhunun derinliklerinde bütün bu düşüncelerine karşı koyan bir kuvvet vardı. Bu kuvvet bu işi doğru bulmuyor, bunun son buluşma olmasını istiyordu. Hiç olmazsa bir sonraki buluşmanın planları yapılmamalıydı. Yaz boyunca Yevgeni ve Stepanida 8-10 defa buluştular. Bunların birinde kadın gelmedi, çünkü kocası gelmişti. Danila o sıra başka bir kadın teklif etmesine rağmen Yevgeni bunu şiddetle reddetti. Zaten kocası gidince buluşmalar devam etti. İlk önceleri Danila aracılık yapıyordu ama daha sonra buluşma zamanını kendileri tespit ettiler. Kadın gelirken Prohorova adında başka bir kadın da getiriyordu yanında. Çünkü köy yerinde bir kadın yalnız başına gezip dolaşamazdı. Bir gün yine buluşmaya karar vermişlerdi. Yevgeni tam gidecekken annesinin onu almak istediği kız ve ailesi misafir gelmişlerdi. Yevgeni de onları bırakıp evden bir türlü ayrılamıyordu. Fırsatını bulduğunda harman yerine gidiyormuş gibi yapıp patikayı dolaşarak ormana vardı. Buluşma yerine gittiğinde kadın ortalıkta yoktu. Sadece fındık ve akça ağaçlarının yere yakın dalları kırılmıştı. Kadın sinirinden dalları kırıp ona işaret bırakmıştı. Yevgeni bunlara baktı, baktı, sonra da gidip Danila'yı buldu. Kadının ertesi gün gelmesini söyledi. Kadın geldiğinde her zamanki gibiydi. Hep ormanda, bir defa da harman yerinde, avluda buluşmuşlardı. Yevgeni bu buluşmaların nereye varacağını düşünmüyordu bile. Kadına önem vermiyordu. Avucuna biraz para sıkıştırıp gönderiyordu. Bütün köyün bu işi bildiğini, hatta bazılarının kadını kıskandığını bilmiyordu. Kadının ailesi ondan para aldıkları için onu bu işe teşvik ediyorlardı. Kadın da aile ve paranın etkisiyle günah kavramını silmişti. Madem ki birçok insan kendisine imreniyordu, o zaman yaptığı bir günah ya da kötülük sayılmazdı. Kendi haklıydı. Yevgeni ise kendi kendine, sağlığım için bu gerekli. Kötü bir şey olabilir. Bana kimse söylemiyor ama birçok kişi biliyor bu işi. Onunla gelen kadın biliyor en başta. Bir de başkalarını anlatmışsa. Fakat ne yapabilirim? Kötü bir şey yaptığımı biliyorum ama elden ne gelir? Hem zararı yok, çünkü uzun sürmeyecek, diyordu. Bu sırada Yevgeni Stepanida'nın kocasını gördü. Kocasının çirkin olduğunu düşünerek kendini haklı çıkarıyordu. Fakat onu görene kadar, onu gördüğünde hayretler içinde kaldı. Yakışıklı, yiğit bir delikanlıydı. Hatta kendisinden daha yakışıklıydı. Bu olaya çok şaşıran, aynı zamanda da üzülen Yevgeni, kadınla buluşur buluşmaz ona kocasını gördüğünü, yakışıklılığına hayran kaldığını söyledi. Kadınsa gururla, köyde bir eşi daha yoktur, dedi. Bu tavır karşısında Yevgeni daha da çok şaşırmıştı. Bu konuşmalardan sonra kadının kocası üzerine her düşünce onu rahatsız ediyordu. Bir gün Danile ona, "Geçenlerde Mihailo bana uğradı. Karım beyle gerçekten yatıyor mu?" diye sordu. Ben de ona, "Bilmiyorum, hem yatsa ne çıkar? Bir müzik parçasıyla olmaktansa bu daha iyi," dedim. O ne dedi? "Ne diyecek? Hele aslını öğreneyim de ben o karıya yapacağımı bilirim," dedi. Yevgeni, "Eğer kocası köye dönseydi bu işten yakamı sıyırırdım," diye geçirdi kendi içinden. Fakat kocası şehirde yaşıyordu ve Stepanida ile münasebetini kesemiyordu. Böyle olduğu için bu sefer de, "Hele zamanı gelsin, bak o zaman nasıl bırakıyorum, en küçük bir iz bile kalmaz," demeye başladı. Kesinlikle böyle yapacaktı. Buna kimsenin şüphesi olmamalıydı. Mujik, Rus köylüsüne verilen isimdir. Bütün bir yaz işleriyle uğraşmıştı Yevgeni. Temizlik işleri, inşaat borçlarının ödenmesi, boş arazinin satılması derken adeta yeni bir çiftlik kurulmuştu. Öyle bir hale gelmişti ki yatarken bile işlerini düşünüyordu. Günlük hayatı böyle olmasına rağmen Stepanida ile ilişkisini de yürütüyordu. Gerçi o buna ilişki gözüyle bakmıyordu. Fakat ortada bir durum vardı ki o da Stepanida'yı arzuladığı an kendini saran, bağlayan hisleri başka bir şey düşünmesine izin vermiyordu. Buluşup ayrıldıktan sonra ise birkaç hafta, bazen bir ay unutabiliyordu. Sonbahar geldiğinde Yevgeni sık sık şehre inmeye başlamıştı. Bu inişleri sırasında Alexeyevna ailesiyle tanıştı. Bu ailenin bir de enstitüyü henüz bitirmiş genç bir kızı vardı. Yevgeni'yi nasıl olduğunu anlamadan o kıza, Liza'ya aşık olmuştu ve evlenme teklif etti. Yevgeni'nin annesi Maria buna çok üzülmüştü. Çünkü ona göre oğlu kendisini çok ucuza satmıştı.
Ayrım sonu.